Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz hoş geldiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son gününde yine birlikteyiz Hayatın Sesleri ekibi olarak. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Avşar hazırladılar. Yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Sen kalsam anılarda, belki bir sevda türküsünde vurulurdum gel künyemi al dağlardan. Belki bir sevda türküsünde vurulurdum gel künyemi al dağlardan.
Aşk nedir söyle, İşte unutulmak. Her sabah bir dev masalında uyanınca hep çocuk kalmak, kurtulmak. Her sabah bir dev masalında uyanınca hep çocuk kalmak, kurtulmak.
Kar yağıyor bu gece, anlamak bir ömür sürer, hayat diye kirlenir. Kar yağıyor bu gece, öyle beyaz ki şehir.
Anlamak bir ömür sürer, hayat.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yönetimin ayrılmaz işlevlerinden biri de denetim bildiğiniz üzere. Türkiye'de de TRT'de de kuruluşundan bugüne kadar söz konusu işlevi Teftiş Kurulu Başkanlığı yerine getirmekte. Şimdi biz de Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarını, kapsamını ve denetim sürecini siz sevgili dinleyicilerimiz yanlarımızla paylaşmak istiyoruz. Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Bayram Ali Erten'i stüdyomuza davet ettik. Sayın Başkanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız. Geldiniz
asıl
stüdyomuza.
Asıl ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun efendim. Şimdi TRT'nin o hukuki altyapısından bir başlayalım isterseniz. Ondan sonra ilerleyelim.
Memnuniyetle. TRT anayasal bir kurum. Yani ilk kurulduğu 1 Mayıs 1964'te de anayasal bir dayanağa sahipti. Bugün de öyle. Son olarak gerek radyo televizyon yayınlarının düzenlenmesi gerekse bizatihi TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili düzenleme anayasada 1994 yılında yapılıyor. Bu dönem radyoculuk ve televizyon yayıncılığı alanında kamu tekelinin kaldırıldığı da dönem.
Evet.
Yani özel radyo televizyonların devreye girdiği dönem. Anayasamız gayet kısa bir düzenleme yapıyor. Burada iki önemli nokta var. Bunlardan ilki kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde radyo televizyon yayıncılığının serbest bırakıldığına ilişkin bir düzenleme. Hı hı. Bir diğeri de TRT zikredilmeksizin yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu zikredilmeksizin devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo televizyon kurumuna vurgu yapılıyor. Ve bu kurumun özerkliğine ve yayınlarının tarafsızlığına vurgu yapılıyor. Aslında bunların her ikisi de gerek radyo televizyon yayıncılığının kanunla belirlenecek şartları ayağı, gerekse özerk, tarafsız bir kamu yayın kurumu ifadesi aslında denetimi de içinde barındıran bir şey. Şöyle ki bu düzenlemeye müteakip 6000 radyo televizyon yayınlarına ilişkin bir kanuni düzenleme yapılıyor. Bunun son hali 6112 sayılı kanun dediğimiz, kısaca Rütük Kanunu olarak bildiğimiz kanun.
Ne yani, der o?
Rütük Kanunu ne diyor? Öncelikle yayın ilke ve esaslarını düzenliyor. Hani anayasadan aldığı o yetkiyle yayınlarda gerek kamu yayıncısı olarak TRT'nin, gerekse özel radyo yayın kuruluşlarının yayınlarında uyacağı ilke ve esasları belirtiyor. Hı. Ayrıca bunları takip eden bir uygulayıcı birim olarak da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun idare yapısını, görevlerini, sorumluluklarını toparlıyor.
Hı hı, evet.
Bu yönüyle radyo televizyon yayınlarının denetimi gündeme geliyor. İşte bu denetim görevi de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun. Bu bizim için yayınların denetiminin dış denetim ayağı olarak biz bunu adlandırıyoruz. Ayrıca TRT'de de, TRT bünyesinde de bir iç denetim birimimiz var. Yayın Denetleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Yani biz TRT Teftiş Kurulu olarak olayın bu yönüyle ilgili değiliz. Yani hı hı. Burada bir ihtisas birimi var. Hem dış denetim ayağında RTÜK var. Hem de içeride başkanlığımız var. Yayın Denetleme Koordinasyon
Ama
Kurulu Başkanlığı.
Ama önce iç denetimden başlıyor bu
tabii. Hiç şüphe yok. Tabii evet. Biz öncelikle içeride iç denetimimizi yapıyoruz. Yetkili birimlerimiz, kurullarımız, onun bir hiyerarşisi var. RTÜK sonradan yapıyor. Biz
evet.
Yayın öncesinde
o zaman birazcık
yapıyoruz.
Önce bu iç denetimden söz edelim isterseniz. Ya da teftiş kurulundan söz edelim. Teftiş kurulu kimlerden oluşur? Görev ve yetkileri nelerdir? İnceleme ve soruşturmalarını nasıl yapar? Sonra nasıl dış denetim devreye girer?
Şimdi bu yayınların denetimi TRT özelinde bir denetim ayağı. Tabii bu diğer kamu kurumlarında olmayan bir şey. Ama bütün kamu kurumlarında olan bir şey var ki o da bütün kamu hizmetlerinin, yapılan idari işlemlerin ilgili mevzuata, yasa, yönetmelik, tüzük, sair idari düzenlemelere uygunluğunun denetimi var ki bunu Teftiş Kurulu Başkanlığı yapar. Ama salt bu mu? Hayır değil. Teftiş kurulları aynı zamanda bir danışma ve rehberlik birimidir. Ve devamında mutlak olarak bir mevzuata aykırılık ya da yerindelik yönüyle denetim değil, sistemsel denetim de yaparız. Mesela etkin ve verimli, kaynakların etkin ve verimli kullanılması noktasında etkin yapıları oluşturma. Hı hı. Ya da kurduğunuz idari yapı içinde, örgüt yapısı içinde kendi içinde riskleri, hataları en aza indirecek otokontrol mekanizmalarının kurulması ve bunların şekillendirilmesine yönelik tedbirler de önerir.
Yani görülen aksaklıkların giderilmesi yönünde çözüm önerileri de tabii, sunulabiliyor.
Tabii, aynen, aynen böyle. Evet. Salt mutlak anlamda hani belki bu bir yanlış da algıdır. Yani denetime gidilince mutlaka hatalar aranır, eksiklikler bulunur ve bunlara müeyyide uygulamaya yönelik bir takım tedbirler, idari tasarruflar uygulanır ama böyle değil, hayır. Yani mutlaka o çağdaş denetim ayağı dediğimiz o yönünde biz teftişlerimizde, denetimlerimizde göz önünde bulundururuz.
Evet. Şimdi bu iç denetim ayağı oluyor.
Evet, evet.
Peki bu iç denetimi aşan durumlarda mı dış denetim devreye giriyor?
Mutlaka aşması gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Tüm kamu kurumlarının dış denetim ayağı da var. Ha, ben bu arada teftiş kurulunun bizim içerideki uygulamamıza da daha sonra değineyim ama bu sorunuzu cevaplayayım. Bu isabetli bir soru.
Evet.
Her kamu kurumunun dış denetimini yapan denetim birimleri vardır. Biz içeride nasıl rutin olarak birimlerimizi yaptığımız teftişlerle denetliyorsak, TRT'nin denetimini de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay yapar. Sayıştay'ın bir anlamda rutin denetimine tabiiz. Her yıl gelir bizim işlemlerimizi denetlerler.
Bu denetimler yıl sonunda mı olur?
Hayır.
Bir zamanı var
şöyle,
mıdır?
Denetimin şöyle bir mantığı vardır. İşlemler yapılır. Bir yıl boyunca, bir takvim yılı boyunca işlemler yapılır. Sonraki yıl o yapılan işlemlerin denetimi yapılır. Yani denetim geriye dönüktür. Yani işleyiş sırasında bir denetim yapılmaz. Onu az önce bahsettiğim işte kuracağınız otokontrol mekanizmalarıyla bir denetim sağlarsınız. Ya da hiyerarşik olarak işte bir memurun yaptığı işi şef denetler. Şefin yaptığı işi müdür kontrol eder. Nihayetinde başkan ve sayır. Kendi içinde bir denetim mekanizması. Ama denetim birimlerinin yaptığı denetim takip eden yıldan başlar. Sayıştay da aynen bu şekilde. Mesela şimdi 2015 yılı içindeyiz. 2014 yılı işlemlerinin teftişini bitirmek üzeredirler. Denetimlerini bitirmek.
2016 yılı içindeyiz. 2015 bitirmek düzeltiyor.
Aynen öyle. 2015 yılı işlemlerinin teftişi yapılıyor şu anda.
Evet.
Şeye de bir
deneyim.
İç
denetime gelecek.
Şöyle, Sayıştay rutin denetimimizi yapıyor. Fakat başka denetim birimleri yok mu TRT'yi denetleyen? Tabii ki var. En başta Başbakanlık Teftiş Kurulu. Bizatihi Başbakanımıza bağlı olarak görev yapar. Ve bütün kamu kurumlarında başbakanın görevlendirmesiyle teftiş ve incelemeler yapar. Buna TRT de dahil. Bir diğeri de daha üst bir kurul ve yine anayasada düzenlenen devlet denetleme kurulu ki bu Cumhurbaşkanımız adına denetim yetki ve görevini kullanır.
Yani sadece yetkili bir kurum yok, birden fazla
tabii,
kurum
tabii, birden
var.
Fazla. Ama Sayıştay'ın denetimi her yıl rutin olarak yapılmakla beraber diğerleri ihtiyaca göre. Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda istedikleri dönemde yapılabilecek bir denetim.
Evet. İç denetimle ilgili ekleyeceğiniz bir şey vardı.
İç denetim bizim TRT uygulamamızdan biraz bahsedeyim. Tam da bu söylediğim gibi her yıl Aralık ayında biz bir sonraki dönemin teftiş programını yaparız. Sayın Genel Müdürümüze arz ederiz. Genel Müdürümüzün uygun görmesiyle eklemeler, çıkarmalar olabilir. Teftiş işlemlerimizi programa bağlarız ve bir yıllık teftiş programımız bellidir. Yani hangi tarihte, hangi birimin, hangi müfettişte denetleneceğinin programı bellidir. Fakat bu gizlidir. Yani bu diğer birimlerce bilinmez. Sadece müfettişliğimize, başkanlığımızca bilinen bir bilgidir.
Peki bu hazırlık sadece Aralık ayı içerisinde mi, bir ay içerisinde mi hazırlanan bir program
aslında
bu?
Aslında bu şöyle süreç olarak bizim her gün denetimin içinde olduğumuz için her gün kafamızda planladığımız bir şeydir. Ama somutlaştırdığımız dönem Aralık ayıdır. Aralık ayının son döneminde somutlaştırırız, makama arz ederiz. Bu bizim teftiş ayağımız. Rutin her yıl yaptığımız, neredeyse birimlerin ekseriyatla birimlerin tamamına yakınını denetlediğimiz bir uygulamamız. Bir de soruşturma ayağı var. Bu disiplinsel anlamda idari tahkikat boyutu. Yani personelin ya da birimlerin disiplin hukukunda yahut ceza hukukunda suç, disiplin fiili ya da suç teşkil edecek fiillerinin tahkik edilmesi, soruşturulmasıdır ki bu da iki temel ayağın önemli bir ayağı.
Evet. Şimdi o zaman müfettişler işin tam da bu noktasında mı devreye giriyorlar yoksa program kısmında da mı yok her türlü bütçede her türlü işin bu
şöyle
boyutunda?
Şöyle ifade edeyim. Bu radyo ve televizyon yayınlarının yayın ilke ve esasları yönüyle denetim ayağında biz yokuz. O her ne kadar TRT'de bir denetim birimi olmakla beraber ama o ayağı ihtisas birimimiz olan Yayın Denetleme Kurulu Koordinasyon Başkanlığı'nın görevi. Ama onun dışında şu anayasada da ifadesini bulduğu gibi hani o kamu tüzel kişisinin özerk olacağını işaret ediliyordu. Biz özerk bütçeli bir kuruluşuz. Hı hı. Bu şu demek, TRT'ye has gelir kalemlerimiz var. Yani genel bütçeye bağlı değiliz. Hı hı. Genel bütçe disiplininin dışında hem gelir kalemlerimiz var hem de harcama kalemlerimiz var. Bu bizim esasında denetim çerçevemizle ilgili de bir şey. Yani yapmış olduğumuz tüm harcamaları kendi mevzuatımıza göre, yeri geldiğinde sosyal güvenlik mevzuatı, mali mevzuat, ticari mevzuata göre denetimini yaparız. Ama şunu söyleyeyim ben, TRT'nin harcadığı her kuruşun denetimini yapmakla yetkiliyiz. İdarenin işleyişi noktasında birimlerin iş süreçlerine vesaire artı kurumun bütün personelinin, bütün birimlerinin az önce bahsettiğim soruşturma boyutunda idare tahkikatlarını yapmaktayız.
Teftişlerde hep bunlara bakılıyor diyoruz.
Evet.
Peki birazcık da müfettişlikten söz edelim isterseniz. Çünkü müfettişlik mesleği özellikli ve hassas bir meslek.
Evet.
Bu mesleğin incelikleri nelerdir? Belki radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz bu mesleğe girmek isterler. Girişi nasıldır? Eğitimi nasıldır? Gelişimi nasıldır? Yetki ve sorumluluklarını az çok anladık anlattıklarınız çerçevesinde neler söyleyeceksiniz?
Müfettişler, teftiş kurulları mensup oldukları kurumun en üst amirine bağlı olarak çalışırlar. Bu bizde doğal olarak genel müdürümüzdür. Ama az önce bahsettiğim dış denetim birimlerimizde mesela başbakanlıkta bu başbakandır. Devlet denetleme kurulunda ise cumhurbaşkanımızdır. Hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir başbakanlık müfettişi bizatihi başbakanın emriyle teftiş ve denetim görevini icra eder ve onun adına bu görevi icra eder. Yani bu esasında size nasıl bir yetki verildiğinin de bir anlamda açıklayıcısı.
Evet.
Yani başbakan adına yahut TRT ölçeğinde konuşalım. TRT Genel Müdürü adına bütün birimlerde en üst amirinden başlayarak teftiş ve denetim görevini icra ediyorsunuz. İstediğiniz her türlü bilgi ve belgeyi size ibraz etmek durumundalar. Ha ama şunu söyleyeyim. Yani bir müfettiş, burada belki bir yanlış algılama olabilir. Bir müfettiş sadece kendisine yapılan görevlendirmeyle sınırlı bilgi belge isteyebilir. Yani ben müfettişim, gideyim istediğim birimden istediğim bilgiye bakayım. Hayır, böyle değil.
Evet.
Mutlaka
neye görevli bakmakla yükümlüyüz?
Görev çerçeveniz sınırlıdır.
Hı hı.
Belli bir ünitenin teftişi olur ya da münferiden somut bir olayın soruşturulması
Peki,
olur.
Peki cezalandırmadaki rolü nedir?
Şu şeyi bir tamam diyeyim.
Evet, buyurun.
Eğer uygun görürseniz müfettişlik mesleğinden biraz daha devam edelim. Yani bu kadar önemli bir yetki alıyorsunuz, görev icra ediyorsunuz ve bu görevi icra ederken de gerçekten donanımlı olmanız gerekir.
Hı
hı. Şöyle bir örnek vereyim. Müfettişler üniversitelerin hukuk fakülteleri ve iktisadi idare bilimler fakülteleri mezunları arasından 3 aşamalı bir sınavla şey yapılır. Öncelikle KPSS sınavı dediğimiz merkezi bir sınav. Oradan belli puanları alanlar bizatihi o birimlerin, teftiş kurullarının ya da TRT Genel Müdürlüğü özelinde TRT Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir sınav. Sonrasında mülakatla mesleğe müfettiş yardımcısı olarak başlanır. Hı hı. Ama bu üniversitenin hemen sonrasında takriben 23-24 yaşlarına tekabül eder. Şimdi mesleğe başlıyorsunuz ve böyle bir yetkiniz var. Yani düşünün, bir muhasebe birimine gittiğinizde orada 20-30 yıl muhasebe alanında ihtisas yapmış. İşte personel, yöneticilerle muhatap olacaksınız. Orada muhasebe literatürünü konuşacaksınız.
Evet.
TRT özelinde bu çok daha ayrı ve özel. Yayın birimlerine gideceksiniz. Sizler gibi bu işin duayeni, emektarı personelimizle, yöneticilerimizle oturup yayın dilini konuşacağız. Ve bu yetmez. Varsa bir eksiklik süreçleri yönüyle, işleyiş yönüyle onları tespit edeceksiniz, tedbirler önereceksiniz ve yol gösterici olacaksınız. Haliyle...
Evet. Onun için dedim ya, özellikli ve hassas bir meslek.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok iyi bir eğitim süreci olmalı müfettişliğin. Bu müfettiş yardımcılığında üstad-çırak ilişkisiyle başlar. Üstadların yanında hem mevzuat yönüyle hem de uygulamadaki örnekler yönüyle bir eğitime tabi tutulursunuz. Ama bu beraberinde şeyi de gerektirir. Salt mevzuatı bilmek, salt gidip bir yerlerde işte yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemekle sınırlı bir şey değildir.
Hı hı.
Yani temsil ettiğiniz makamı, adına denetim görevini kullandığınız makamı temsil etme vakarı, duruşunu da sergileyebilmelisiniz. Yani müfettiş bu anlamda iki yönlü yetiştirilmesi gereken bir meslek grubu diyeyim.
Evet, şimdi gelelim en önemli noktaya, cezalandırmadaki rolüne.
Şöyle, bu konuda doğal olarak yanlış bir algılama oluyor. Evet. Yani müfettiş geldi, bir tahkikat yaptı, bize disiplin cezası verdi. Aslında öyle değil. Yani bu biraz bunu adli yargıdan örneklendirerek bir cevap vermek istiyorum buna. Adli yargıda bir olay olduğunda savcı o olayla ilgili delilleri toplar, ilgili mevzuat süzgecinden geçirir, bir iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Orada mahkeme heyeti, hakim kararını verir. Hı hı. İdarede de aynen öyledir. İdare tahkikatta da müfettiş somut olayın fotoğrafını çeker, gerekli delilleri toplar, disiplin hukuku, cezai hukuk mevzuatı yönüyle olayı değerlendirir. Somut fiilin nereye karşılık geldiğini ortaya koyar ve disiplin amirlerine, ki belli cezalar disiplin amirleri tarafınca re'sen verilebilir. Mesela genel müdürümüz aylıktan kesme, pardon uyarma, kınama, aylıktan kesmeyi re'sen verebiliyor.
Evet.
Bu boyutta bir ceza öngörmüşse o fiil karşısında. Aslında müfettiş şunu yapıyor. Şöyle bir somut fiil var. Bu fiilin karşılığı mevzuata şudur diye olayın fotoğrafını çekip yetkili makamın önüne koyuyor.
Evet.
Bu saydığım üç disiplin cezası yönünde, özelinde genel müdürümüz yetkili.
Cezai onun dışında, müeyyideyi uygulayan makam
aynen öyle, yetkili aynen makam. Öyle. Genel evet. müdür uygun görür ya da görmez. Sizin önerdiğinizi kabul etmek zorunda değil. Hı-hı. Çünkü yetki orada. Evet. Ceza verme yetkisi genel müdürün. Devamında daha üst cezalarda bu yetki kurullarındır.
Evet.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu.
Evet, süremizin de sonuna geldik. Hatta açtık bile Sayın Başkanım. Burada çok çabuk geçiyor vakit ama ben sizin ilk teftişinizi merak ediyorum. Çünkü dediniz ya 20'li yaşlarda mezun olunur ve işte böyle bir görevin içerisinde buluverir kendini dediniz.
Aynen,
siz
aynen.
Hatırlıyor musunuz ilk teftişinizi?
Hatırlıyorum. Şöyle anlatayım. Bizde soruşturma grubu diye bir grup var. Ben öncelikle soruşturma grubunda görev aldım. Bir 6 aylık periyotta şu anda birlikte çalıştığımız çok değerli bir üstadımla soruşturma ayağında yer aldık. Bir 6 ay kurumu gözlemleme şansım oldu o dönemde. Ama ilk teftişimi şu anda içinde bulunduğum radyoda, tabii Ankara Radyosu'ydu o zaman.
Evet.
Bu radyo stüdyolarının havasını teneffüs ettiğim bir ortamda yaptım. Ankara Radyosu'na çok değerli, yine şu an aramızda olmayan, en kıdemli üstadımız da o zaman kurumda yöneticilik de yapmıştı. Onunla birlikte gittim. Şunu söyleyeyim öncelikle bir parantez olarak. Radyo teftişlerimiz bizim bütçesel yönden sorun, zaman sorunumuz mu var biraz? Şöyle
evet,
toparlayayım hemen.
Evet, açtık efendim,
ben
buyurun.
Ben bu süreyi dolduramayacağım endişesi taşıyordum başında. Şunu söyleyeyim. Radyoda ben şunu gözlemledim. Sözün inceliği, sözü kullanma sanatı. Bu beni çok fazla etkiledi. Ve radyo teftişlerimde ben sıklıkla harcamalar boyutunu değil de yayın akış planlarındaki o metinleri okuyup orada dinleyiciyle gönül köprüsü kurma. Yani sizin bir görseliniz olmadan sözle o gönül köprüsünü kurma inceliğini özellikle keşfetme heyecanını yaşıyordum ben radyo teftişlerinde.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun, bu fırsatı verdiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. O zaman o ilk teftişe geldiğiniz radyodan belki dinleyicilerimize de bir selam yollamak istersiniz.
Teşekkür ederim. Başkanımızla yayın öncesinde konuştum. Çok geniş bir coğrafyaya, neredeyse dünyanın tamamına dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Çok geniş coğrafyada, farklı zaman dilimlerinde bizleri şu anda radyoları başında dinleyen dinleyicilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Ben
sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Bayram Ali Erten'di. Tekrar teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda.
Olmazsın. Sakın konuşma, hiç belli etme, gören uyanmazsın. Yasak bu sevda, biter bir anda, yazık duyan. Ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde, elin elimde, böyle mi duralım? Bunca zamandır bekledik artık sevgili olalım. Ziyan olmasın. Vakitler aşkı gösteriyorken yarına kalmasın. Yüzün yüzümde, elin elimde, böyle mi duralım? Bunca zamandır bekledik artık sevgili olalım.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Gaziantep'e uzanmak istiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile Avrupa Miras Günleri kapsamında geçmişini keşfet, geleceğini inşa et sloganıyla 7-11 Kasım tarihleri arasında arkeoloji havuzu etkinliği düzenlendi. 24 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında da Yavuzeli ve Araban ilçelerinde restorasyonu yapılan ve yapımı süren kültür varlıklarının tanıtımı amacıyla geziler düzenlendi. İşte şimdi biz tüm bunlarla ilgili bilgiler almak üzere projenin sorumlusu arkeolog Sayın Selahattin Köroğlu'na merhaba demek istiyoruz. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Teşekkürler İlgin Hanım. Sağ olun.
Evet, kültürel değerlerimizi tanıtmak amacıyla ne güzel projeler bunlar. Birazcık söz eder misiniz lütfen?
Tabii. Avrupa Konseyi'nin eğitim, kültür, miras, gençlik ve spor bölümü tarafından yürütülen Avrupa Miras Günleri etkinlikleri 1999 yılından bu yana Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi'nin ortak olarak düzenlenmekte ve 50 ülkede kutlanmaktadır. Ülkemizde ise 2007 yılından bu yana her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde düzenlenen Avrupa Miras Günleri çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 2014 yılından itibaren ise Gaziantep'te kültürel miras ile ilgili çeşitli temalar kapsamında gerçekleştirmekteyiz biz bu programı. Avrupa Miras Günleri'ne katılım sağlanması Gaziantep ve ülkemiz için sahip olduğumuz kültürel mirasın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması açısından bu konuya önem veriyyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İşbirliği ile Avrupa Miras Günleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen etkinlik programını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak iki aşamada gerçekleştirdik. Bu birinci aşama arkeoloji havuzu 7-11 Kasım ve ikinci aşamada ise geçmişini keşfet, geleceğini inşa et projesi 24 Kasım 3 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Ben kısaca arkeoloji havuzundan bahsetmek istiyorum. Arkeoloji havuzu arkeopark olarak 8-12 yaş grubu arasında öğrencilere ahşaptan hazırlanan kum havuzlarına tarihi eserlerin kopyalarını koyarak onları bulmalarını sağlıyoruz. Projemiz 3 ana başlık altında gerçekleştirildi. Eğitim, arkeolojik kazı ve atölye çalışması olarak. Öncelikle öğrencilere kısaca arkeoloji bilimi nedir, arkeolog kimdir, kültürel miras nedir gibi sorularına cevap vererek başlıyoruz. Daha sonra 4 adet hazırlanan kum havuzlarına fırça ve küreklerle kum içerisine gömülen eserlerin kopyalarını bulmalarını istiyoruz. Her biri bir arkeolog titizliğiyle eserleri bulup özenle müze olarak oluşturduğumuz masaya getirip kültürel miras koruyucusu unvanını yer aldığı sertifikalarını alıyorlar. Atölye çalışmasında ise buldukları tarihi eserlerin çizden benzerlerini yapıyorlar ve bu eserlerin akılda kaldığı kadar çizimlerini ve boyamalarını yapıyorlar. Bizler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanım ve yöneticilerimizin destekleriyle bu tür projeleri önemsiyoruz ve her fırsatta öğrencilere kültürel miras hakkında bilgiler aktarıyoruz. Çünkü kültürel miras kavramı çocuğa ne kadar erken yaşta benimsetirsek o derecede başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Kültürel miras kavramlarını öğrencilerimize ilk anlattığımız kavramlardan önemlisi ise tarihi yapıların üzerine yazı yazılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü büyük meblağlarla ve emekler harcanarak restorasyonu yapılan eserlere hoş olmayan yazılar yazılarak milli servete ve kültüre büyük zararlar veriyorlar.
Evet.
Bundan dolayı biz bu projeleri çocuklara aşılamaya çalışıyoruz.
Ne güzel. Kültür varlıklarının tanıtımı amacıyla yaptığınız gezilerden söz edelim birazcık da isterseniz. Bu... Güzergahlarınız neresi, nerelerden geçiyorsunuz, nereleri tanıtıyorsunuz?
Tabii biz ikinci aşama ise olarak geçmişini keşfet, geleceğini inşa et projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuz Eli ve Araban ilçelerinde bulunan restorasyonu yapılan ve yapılmakta olan eserleri daha büyük gruplara yani lise öğrencilerine ve üniversite öğrencilerine tanıttık bu proje kapsamında. Bunu da bu yol güzergahı üzerinde yine bir antik Roma havuzu, anıt mezarlar, Roma dönemine ait anıt mezarlar ve bizim doğa harikamız Rum Kale. Rum Kale'yi tanıtıyoruz. Ve daha sonra şu an yine restorasyonu yapılmakta olan Roma dönemine ait bir köprümüz var. Septimus Severus Köprüsü olarak bilinen. Burayı tanıttıktan sonra tekrar Gaziantep'e dönüyoruz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kültür değerlerinin tanıtımı açısından oldukça etkili, oldukça güzel projeler, etkinlikler bunlar. Yine birlikte olmak dileğiyle size çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinin düzenlediği Avrupa Miras Günleri ve Geçmişini Keşfet Geleceğini inşa et projesinin sorumlusu Sayın Selahattin Köroğlu telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, dünden kalanlar köşemizde yine birlikteyiz ve bugün çok önemli bir şeyden söz edeceğiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımızın siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyor ve Cumhuriyet'in ilanından sonra çıkarılan yasalarla Türk kadınının yaşam biçimini değiştirdi resmen. İşte evet, bugün bunlardan söz edeceğiz. Çünkü 5 Aralık 1934'te yapılan yasa değişikliğiyle kadına seçme ve seçilme hakkı verildi ama öncesi vardı galiba, değil mi? 1930 yılından itibaren
belediye seçimlerinde
hakkı tanınmıştı.
Evet. Ondan sonrasında muhtarlık seçimlerinde ve köy ihtiyar seçimlerinde 1933'te olmak üzere aşama aşama aslında her konuda olduğu gibi bunda da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren, hatta Cumhuriyet'ten önce bile Atatürk'ün kafasında, Mustafa Kemal'in kafasında bunlar var. Ancak 1924'te yapılan bir, biliyorsunuz hani 1923'te hatta yapılan bir toplantıda özellikle bir yasa görüşülmekte orada. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten birinci meclis yenilenecek. Seçime gidilecek. Seçimde de eski yasanın güncelleştirilmesi ve bu yeni bir seçim yasasının çıkartılması gerekiyor. Orada her il bir seçim bölgesi kabul ediliyor ve her 50 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçiliyor. Bunun için burada önergede uzun süren savaşlar sonucu nüfusun azaldığı ve 20 bine indirilmesi gerektiği söyleniyor. Burada özellikle kadınların 50 bine dahil olabileceği, ancak ısrarla 20 bine çekilmesi söz konusu oluyor. Orada mesela bu kadın erkek ayrımcılığının çok net bir şekilde meclisteki tartışmalara yansıdığını görüyoruz. Mesela orada kadınların aile reislerine oy verdiklerinin varsayılması ve böylece 20 bin kişiye çekilmesi gerektiği söylendiğinde Bolu milletvekili Tunalı Hilmi'nin bir sözü vardır. Orada ısrarla Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri büyük fedakarlık nedeniyle kadınlara bu hakkın çoktan verilmesi gerektiğini mesela söyler. Çok sert ve hoşgörüsüz bir tavırla meclisten tepkiler gelir. Sıralara vururlar, kapaklarını açıp kapatarak, böyle ses çıkararak, gürültü çıkararak sözlerini keserler Tunalı Hilmi Bey'in. O vurduğunuz sıralar aslında analarımızın, bacalarımızın başlarıdır diye tepki gösterir gene Tunalı Hilmi Bey. Devam etmeye çalışır konuşmasına, ısrarla hak ettiklerini bunu çoktan söylemeye çalışır. Savaşa katılan analar erkeklerden daha çoktu. Hepimizin anneleri cennettedir. Hani cennetin bile ayaklarının altına serildiği, kadınlar hepimizin babalarından daha yüksek bir mevkidedir diye dini bir takım gerekçeler de öne sürerek anlatmaya çalışsa da maalesef mesela o dönemlerde çok büyük tepkiler geldiği için meclisten başarılı olamaz. Ve hani orada açıkçası tekrar ısrarla vurgular, yani hani bu yaptığınız şey, tamam belki kabul etmiyorsunuz ama saygı da göstermiyorsunuz kadınımıza diye orada tepkisini gösterir. Dolayısıyla bu şunu göstermektedir: henüz daha maalesef meclis, kamuoyu böyle bir duruma hazır değildir. Çünkü hani Tanzimat'tan itibaren tabii ki bu tür çalışmalar devam etmektedir. Zaten hani her yenilik aşağı yukarı bu konuyla ilgili. Hani eğitim alanında bir takım çalışmalar yapılmıştır falan ama esas hızını Tanzimat'tan sonra alıyor bu konular. Birinci Meşrutiyet ve ikinci Meşrutiyet'ten sonra da kadın dergileriyle, kurulan derneklerle, bir takım işte kadınların, aydın kadınların, okumuş kadınların çabalarıyla yürütülmeye çalışılıyor ama eğitim hakkının elde edilmesi gibi, daha ağırlıklı olarak kadının aydınlanması ve toplumda hak ettiği yeri bulması, bir takım hakları elde etmesi gibi bir noktada ele alınıyor. Yani bizim anladığımız bu seçme ve seçilme hakkına yönelik çok fazla bir çaba yok. Bir İstanbul'la ve çok sınırlı bir kadınla sınırlı diyelim bu durum. Dolayısıyla hani tabii ki de baktığımız zaman hakların aslında verilmez alınır denileceği bir durum söz konusudur ama mesela o
ama
konuda da
ülkemizde kadınlar bu konuda hiçbir mücadele vermeden kazandığı haklar aslında bütün bu haklar.
Aslında orada da şöyle bir şey söyler Mustafa Kemal, der ki yani sizler bu konuyla ilgili olarak Avrupa'daki, Batı'daki kadınlar kadar bir mücadele vermediniz. belki. Evet. Ancak sizin analarınız savaşlarda bu mücadeleyi hali hazırda vermiş durumdalar.
Hı hı.
Yani hani kadınların orada gerçekten birebir nasıl omuz omuza fedakarane çalıştıklarını bildiği için kendisi bizzat
evet,
cephede.
Evet,
yani
evet.
O mücadelenin o sahada cephede verildiğini zaten. Dolayısıyla kadının zaten bu çalışmayı yaparak hak ettiğini bu hakkı hı hı. söylemektedir. Hı hı. Yani gerekçesini böyle ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aslına bakarsanız hazır olmadığı için 1930'lara kalmıştır. Yoksa aslına bakarsanız kafasında hep bu düşünce vardır Mustafa Kemal'in ve bir şekilde gündeme getirmek istemektedir.
Yine de buna rağmen Fransa ve İtalya'da hani yılına baktığımızda 1946, evet, evet, İsviçre'de 1971
evet, evet, evet.
pek çok Avrupa ülkesinden
evet.
çok daha önce gerçekleşmiş aslında.
Gerçekten öyle.
Bizim
evet,
bu
evet. Gerçekten o anlamda kesinlikle katılıyorum size. Yani kimisinde mesela seçme hakkı var ama seçilme hakkı,
hakkı yok.
Yok.
Evet.
Onu daha sonra evet. elde ediyorlar. Bizde ikisinin birden elde edilmiş olması hakikaten çok hani ne kadar anlıyoruz hı-hı. hala da o da ayrıca tartışılır. Çünkü
evet.
Hala mesela bizim o anlamda yeterince kullanmadığımızı söylemek mümkün bu hakkımızı. Çünkü bir takım üçüncü dünya ülkesi diyebileceğimiz ülkelerin bile gerisindeyiz. Arap ülkeleri mesela %10'larda şu anda mecliste temsil edilme durumları. Kadınların bizde hala %9 nokta küsür.
Evet.
Ya hala bir Arap ülkesinin yüzdesini geçmiş değiliz. Avrupa'da bu yüzde
evet. Hatta
40, ilk 9'larda.
Seçimlerden sonra seçimlere baktığımızda o seçim sonuçlarına da girelim vaktimiz olursa.
Evet.
Çünkü o ilk seçim sonuçlarına baktığımızda ona oranlarsak şimdi de inanılmaz bir düşüş söz konusu zaten.
Evet.
Yoksa o artarak devam etseydi şimdi çok daha
tabii
farklı.
Tabii ömrü vefa etmiyor kendisinin.
Evet.
Aslında bunu tam %50 oranında hatta %100'ü tabii hedefliyor ama yani hani gerçekçi bakışla en az %50 artırmak istiyor kendisi. Fakat ömrü vefa etmiyor maalesef. Zaten hani hemen fark ediliyor. 18 milletvekiliyle temsil ediyor kadınlar ilk mecliste. O da ilk seçimde 1935'te yapılan ilk seçimde 17 milletvekili olarak kadınlar seçiliyor. 1936'da yapılan ara seçimde Çankırı milletvekili bir kadın milletvekilimiz daha olunca 18'e yükseliyor sayı. Bu oranlamasına bakarsak toplam milletvekili içerisinde 4.6 oranına tekabül ediyor. Sonrasında 15'e düşüyor, 9'a düşüyor 1946'da, 1950'de en düşük dönemini yaşıyor. 3'e düşüyor, düşünün koskoca
evet,
mecliste
evet, evet.
Temsil oranı 487 milletvekili içerisinde 3 kişi. Yani gerçekten hani ilgi çekici bence bu rakam. 2011'lere geldiğimizde ancak hatta 2007'de %9'luk oranıyla tekrar mecliste %50'lik seviyeye geldiğini görüyoruz. Bu hani şeyin temsil edilme oranının %50 diyorum affedersiniz 50 kişiyle 9.1 oranına geldiğini hı hı. görüyoruz. 2011'de de 79 kişiyle %14.4'e çıkıyor oran olarak. Ancak işte bunu biz bir koruyamıyoruz ve daha yüksek hani Avrupa standartlarına. Çünkü özellikle kadının seçme ve seçilme hakkının almasının önemi nedir Atatürk'ün gözünde? Bir çağdaşlaşmayı çok önemsiyor demiştik. Hep bunu
evet.
vurgulamıştık.
Modern bir toplum.
Evet. Yani her anlamda modern bir toplum ve kendisi sürekli bundan bahseder. Der ki bir cins düşünün ki hani bir toplumda bir cins toprağa zincirlerle bağlı olsun. Öbürü göklere çıkabilsin. Mümkün müdür böyle bir şey der? Kabil midir böyle bir şey? Gerçekten de kabil midir? Yani bir kanat düşünün. Birisi yerde bağlı, sımsıkı.
Evet.
Dolayısıyla toplumun yükselebilmesi, çağdaş milletler seviyesine çıkabilmesi için hatta özellikle de kadın çünkü kadının çocuğu yetiştirdiğini düşündüğü için çok da önemsemektedir. Eğitimi önemsediği için.
Hı hı.
Kadının eğitimini önemsemektedir. Çünkü çocuğu eğiten annedir. Dolayısıyla 1924'ten itibaren yurt gezilerinde pek çok farklı konu yanında özellikle bu kadın mevzunu doğrudan da oraya kadın sorunlarını görerek doğrudan yerel gezilerde insanların tepkilerini ölçerek, kadınların, erkeklerin tepkilerini ölçerek ve yumuşak yumuşak konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak, mesela özellikle bu örtünme hususunu Arap toplumlarındaki kadar sert olmaması gerektiğini, Batı toplumlarındaki kadar açık olmaması gerektiğini, bizim toplumumuza, kültürümüze ikisinin de uymadığını, İslam dininde Kur'an'da bahsedilen örtünmenin bize uygun olduğunu bahseder. Yani hı hı. yumuşak bir şekilde bunun aşırılıklara kaçılmaksızın bir orta yol çekilerek. Çünkü özellikle dikkat ederseniz bir peçeli kadın durumu hala da Türk imajı böyledir Batı'da. Hala evet. da böyle bir peçeli elini Çarşaflı, yüzünü örten evet. bir kadın imajı söz konusudur. Tabii o zaman daha fazla. Dolayısıyla hani özellikle perdenin peçenin arkasına saklanması, bu şekilde toplum hayatından uzaklaştırılması hı hı. ki Osmanlı'nın son dönemlerine baktığımız zaman hani Abdülhamit döneminde yapılan bir takım çalışmalar olmakla birlikte, eğitimle alakalı okullar açılmakla hı hı. birlikte toplum hayatında da gittikçe kısıtlanan bir yapıyı görüyoruz. Yani mesire yerlerine gitmesi, işte kaymakçıya girmesi, şuraya gitmesi, buraya gitmesi derken daha bir sıkıştırıldığını görüyoruz toplumsal yaşamda kadının temsilinin. Hı hı. Bu anlamda bunun giderilmesi ve gerçekten toplumsal hayatta çağdaşlaşmanın olabilmesi için böyle bir yola gidilmesi. Çünkü demokrasinin de anlamı budur. Aydın olması lazım kadının ki oy verebilsin, oy verebildiğinin farkına varabilsin, düşünebilsin. Düşünemeyen insanın verdiği oyun da hani ne kadar evet. Anlamı olacak, demokratikleşme anlamında tabii ki anlamı var ama demokrasi anlamında gerçek hı hı. oy kullanmak kendisinin düşünüp kendisinin karar verdiği, temsili kendisini yapabildiği bir süreçtir. Dolayısıyla bunu sağlamaya çalışıyor. Zaten tevhid-i tedrisatla, medeni kanunla da aslında bu eşitlikleri sağlamaya çalışmıştır. Bu hani son halkası diyebiliriz adeta seçme seçilme hakkının. Diğer taraftan tabii önümüzde kadın olarak siyasi çok rol modeller de yok. Hani cesaretlendirebilecek evet. bir ortam da yok. Bu gerek dini bir takım şeylerle olabilir. Hani engeller hı hı. dolayısıyla daha doğrusu kanıksanmış bir takım belki geleneksel düşüncelerden kaynaklanıyor olabilir. Ama önünü çok fazla Türk kadının açan bir siyasi yelpaze de yok partiler anlamında. Bu yavaş yavaş aşılacaktır diye düşünüyorum. Yani ne kadar önümüzde mesela Tarın Suçiller'in başbakan olmasının arkasından kadınlarda böyle bir hareketlilik olmuştur. Bir rol evet. modeli olduğu için. O dönemde gerçekten kadınların siyasi partilere katılma ve temsil edilmeye çalışma, milletvekili seçilmeye çalışma oranı daha yüksektir. Hı hı. Bu gerçekten böyle bir rol modellere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Valilere, kaymakamlara, hali hazırda kamuoyunda yeterince hala maalesef Avrupa yani çağdaş devletler standardında temsil edilemediğini görüyoruz. Bu birazcık akademik hayatta biraz daha iyi bir temsil görüyoruz. Neredeyse yarısı akademisyenlerin kadın. Bu önemli tabii ki. Hani bunun diğer alanlara da umuyoruz, yansımasını diliyoruz. Dolayısıyla yani Türk kadınına bu hakların verilmiş olması değil sadece bunların doğru şekilde de kullanılmasını ümit ediyoruz. Gelecek yıllarda yeterince temsil edilmesini ümit ediyoruz. Kadın erkek ayırmaksızın evrensel düşünen, insanı düşünen, insanı merkeze alan bir parlamento diliyoruz. Tabii ki evet. kadınlar çok olsun anlamında söylemiyoruz bunu. Elbette. Ama bir karar verilirken kota diye bir şey var. %30 kotası kadınların olması gerektiğini söylüyor mesela Avrupa'da bir takım kararlarda. %30 mutlaka kadının temsilini öne sürüyorlar. Bizim de bu kotayı en azından işlerliğe sokup %30 evet. oranında kadının temsilini.
Oysa ki 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun ilanıyla kadınlar yasalar karşısında erkeklerle eşit haklara kavuşmuştu. Ancak Türk kadınının yaşam biçimi değişti dedik ya işte evet, bu evet. seçme ve seçilme hakkının da verilmesiyle. Umarız bundan sonra da o istenilen düzeyde artarak devam eder.
Evet yani yine yakışır olan budur. Evet. Milli egemenlik açısından da bu çok önemli. O evet. yüzden umuyoruz ileride daha da iyi olacak.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Gülün Karabağ haftaya yine birlikteyiz. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü görüşünceye dek iyi hafta sonları.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28 Bilecik 25 Yalova.
hocam.